Muhterem arkadaşlar, birkaç noktaya işaret etmek istiyorum izninizle. Resulullah Aleyhisselam veda haccında, veda hutbesinde size iki şeyi emanet ediyorum buyurmuştu. Birisi Allah'ın kitabı Kur'an, ikincisi benim ehli beytim. Bunların ikisi Kevser havuzunun başında bana ulaşıncaya kadar birbirinden ayrılmaz. Ve birkaç gün sonra Gadi ruhumda bu emanetini Allah'ın emriyle daha bir zahir, daha bir somut tablo haline getirdi. Ben kimin Mevlasıysam Ali de onun Mevlasıdır buyurdu. Ve emriyle Ali için çadır kuruldu ve Müslümanlar o gün gittiler Ali'ye beyat ettiler. Fakat Resulullah Aleyhisselam hayattayken Kur'an-ı Kerim çerçevesinde Resulullah Aleyhisselam'ın etrafındaki Müslümanların tasnifini yapmamız mümkündür. Bir var ki Allah ve Resulüne yakinen tam bir teslimiyetle iman etmiş olan Müslümanlar. Kur'an-ı Kerim'de ayak izleriyle gidiyoruz. Bir var ki Allah ve Resulüne iman etmişler fakat imanları zayıftır. Ayet-i Kerime'de diyor ki, hariçten gelecek her türlü sese kulakları açıktır. Yani ufak bir sarsıntıda karşı cepheye geçebilirler. Bir de var ki, bir takım çıkarlarından dolayı Müslüman olmuşlardır. Yine bir grup var ki, aslen İslam'a düşmandırlar fakat İslam'ın gücünden ve şevketinden korkmuş, Müslüman görünmüşlerdir. Bu sözün ettiğim şeyleri ben ayetleri okumadım vaktinizi almayayım diye isim olarak sadece zikretmiş oldum. Şimdi bu tasniflere dikkat edecek olursanız Resulullah Aleyhisselam'a kalben iman etmiş insanların sayısı çok aza düşecektir. Kerbela katili Yezid Ebu Süfyan'ın oğludur. Ebu Süfyan Resulullah Aleyhisselam'a Mekke'yi dar eden ve Resulullah Aleyhisselam'la beraber inananların Mekke'yi terk etmek zorunda bıraktığı insandır. Daha sonra Bedir Savaşı'nda Resulullah'ın karşısına çıkmıştır. Daha sonra Hendek Savaşı'nda Resulullah Aleyhisselam'ın karşısına çıkmıştır. Uhud Savaşı'nda Resulullah Aleyhisselam'ın karşısına çıkmıştır. Ve nihayet Resulullah Aleyhisselam galip bir güç olarak Mekke'yi fethetmiştir. Resulullah Aleyhisselam baskın bir güçtür artık. Resulullah Aleyhisselam çadırı vardır. Ebu Süfyan çadırına gelir. Kapıda bir sahabe onu tehdit eder. Bak içeri girdiğin zaman Müslüman olmuş, Müslüman olmadan dışarı çıkarsan seni kellen uçururum. Bu şartla da Müslüman olmuş bir adamdır. Şimdi Ebu Süfyan'ın buradaki Müslüman oluş şartını, şartlarını göz önünde bulundurduktan sonra Hazreti Zeynep'in ve Resulullah Aleyhisselam'ın esir düşürülmüş evlatlarının ailesinin karşısında Yezid'in şu cümlesini hatırlarsanız işte bugün Bedir'in intikamını aldım. Şimdi Ebu Süfyan'ın Müslüman oluş şartlarıyla Yezid'in işte bugün Bedir'in intikamını aldım sözünün arasında yaklaşık 63-64 sene filan geçmiştir. Mekke'nin fethine esas alarak söylüyorum. Yoksa 61. senedir. Hicretin 61. senesidir. Dolayısıyla belki 65-66 sene geçmiş. Bu 66 senede bir şeyler olmuş olsa gerek ki Müslümanların başına bütün bir ifadesiyle İslam'a inanmadığını ishar eden bir insan halife olarak gelmiş olsun. Bugünkü analistler, bugünkü alimlerimiz, bugünkü entelektüellerimiz, bugünkü araştırmacılarımız, bugünkü akademisyenlerimiz burayı kaçırıyorlar gibi geliyor bana. Yezid bir şamar olanı olarak alınıyor. En ilerici İslamcımız, en ilerici araştırmacımız, en ileri entelektüelimiz Allah Yezid'in belasını versin diyor. Tamam da siz araştırmacısınız, siz alimsiniz. 60 yılda hiçbir şey olmamış olacak ki Yezid birdenbire ümmetin başına gelsin otursun. Böyle bir şey mümkün mü? Yani bu Yezid'in tahta gelişinin, ümmetin başına gelişinin bir cemaziyel evveli olması gerekmez mi? Sosyolojik açıdan, ilmi açıdan bunun bir evveliyetinin olması gerekiyor. Resulullah Aleyhisselam Risaletini ilan ettiği ilk günden itibaren hak ve batılın savaşı başlamıştır. Ve bu savaşlarda hak peyderpey galip gelmiştir, batıl zahir olmuştur. Bu mağlubiyeti defterlerinden not tutan İslam düşmanları İslam'ın kalesinin içine girmek suretiyle savaşlarını devam etme kararı almışlardır. Resulullah Aleyhisselam'ın veda hutbesindeki size iki şeyi emanet ediyorumun üzerinde çok ciddi durmamız lazım ki Resulullah Efendimiz vefat eder etmez bu ilk emanetten ikincisi Ehl-i Beyt terk edilmiştir. Ehl-i Beyt'e Resulullah Aleyhisselam'ın şehri dar edilmiştir. Yani canlı Kur'an terk edilmiştir. Canlı Kur'an'ı terk edenler toplumlara Allah'tan gelmiş olan, kitabi olan Kur'an'a sarıldıklarını ifade etmek suretiyle toplum üzerindeki hakimiyetleri devam ettirmişlerdir. Yani bir müddet canlı Kur'an terk edilmiş, kitabi Kur'an muhafaza edilmiş gibi görünüyor. Sıffin Savaşı'nda kitabi olan Kur'an istismar unsuru olmuştur. Tarihin nasıl ilerlediğini anlatmak için bir resim çizmeye çalışıyorum. Önce canlı Kur'an terk ediliyor. Gidiyoruz, 30 küsur sene geçiyor. Bir savaş vardır. Bu savaşta mağlup olmak üzere olan Muaviye ordusu mızraklarının ucuna Kur'an sayfalarını takar kaldırırlar. Hani toplumları şeyle yutturmuşlardı ya, biz Kur'an'a bağlıyız. Canlı Kur'an'ı terk etmek suretiyle Kur'an'a bağlı kaldıklarını söylemişlerdi. Ve o bağlı kaldıkları Kur'an'ı mızrakları ucuna takarak hadi gelin bunun hakemliğine gidelim demişlerdir. İmam Ali Aleyhisselam'ın ordusunda bölünme olmuştur. Biz Kur'an'a karşı savaşamayız demişlerdir. Aslında Muavi ordusu tepelenmek üzereydi. İmam Ali telaşla saldırın, zira ben canlı Kur'an'ım, benimle beraber o Kur'an iş görür bir kitap olur. Bana rağmen o Kur'an bir istismar aracı olur. Bu kitabın istismarına izin vermeyin. Yok, dinlemediler. İmam Ali Aleyhisselam'ın küfrüne hükmettiler. Ve onlardan bir grup da nihayet İmam Ali Aleyhisselam şehit etti. Allah'ın laneti katilin üzerine olsun. Şimdi üçüncü bir sürece geliyoruz. Artık iktidar öylesine kök salmış, öylesine güçlenmiş, öylesine örgütlenmiştir ki Kur'an'ın kitabı kısmına da artık saygı duymasına ihtiyaç yoktur. Kur'an'ı öldürme aşaması gelmiştir. Fakat Allah Resulü iki emanet bırakmıştı. Bir kitabı Kur'an, ikincisi canlı Kur'an Ehl-i Beyt. Kitabi Kur'an'ın da öldürüleceği yerde canlı Kur'an kendisini kitabı Kur'an'a siper etmiştir Kerbela'da. Canlı Kur'an kendisini kitabı Kur'an'ın önüne atmış ve kitabı Kur'an'ın öldürülmesine mani olmuştur. Eğer Kerbela'da İmam Hüseyin ve yarenleri kendilerini feda etmeselerdi bugün ne İslam'dan söz edebilirdik, ne de Kur'an'dan söz edebilirdik. Buraların iyi anlaşılması lazım. Şimdi bu aktardığım resmi tersine çevirdiğimiz zaman, İslam ümmeti üç yerde önlerine gelen imkanı, ilahi rahmeti, ilahi lütfu tepelemek yüzünden bugünkü içine düşmüş olduğu zillete hak etmiştir. Birinci imkan, Allah Resulü'nün vefatıyla doğan o zifiri matem, o zifiri hüzün, İmam Ali Aleyhisselam'ın velayetiyle yeni bir ufuk, yeni bir müjde, yeni bir imkan idi. Ümmet ona sırtını çevirmek suretiyle birinci ve korkunç cinayetini işlemiş oldu. İkinci imkan Sıffin'de doğdu. Sıffin'de o birincilerin açmış olduğu çığır üzerinden güçleşen, güçlenen, neşvü nema bulan, devlet gücüne ulaşan, ordular sahibi olan Şam merkezli Kisra'nın kralı tepelenmek üzereydi. Müslümanların cehaletinden istifade etti, Kur'an'ı istismar etti ve bu imkanı da İslam ümmetinin elinden bertaraf ettiler. O gün İslam ümmeti tekrar Risalet döneminin izzetine kavuşma imkanını bulmuşlardı. Üçüncü imkan Yezid'in tahta çıkışıyla beraber canlı Kur'an'ın yola çıkışıdır. Medine'den Mekke'ye, Mekke'den Kufe'ye doğru, fakat izin vermediler, Kerbela'da kaldı. Kufe'den 20 bin tane mektup gelmişti. Eğer bu 20 bin mektubun sahibi dünya sevgisini, mal sevgisini, kadın sevgisini, çocuk sevgisini ve kendi canlarının sevgisini putlaştırmış olmasalardı, İslam ümmeti tekrar şahlanıp Resulullah Aleyhisselam'ın dönemindeki şevketine kavuşma imkanına sahip. Fakat bu 20 bin kişinin çoğu tersine Kerbela'da İmam Hüseyin'e karşı kılıç salladılar. Çünkü bir tarafta güç vardı, bir tarafta hak vardı. İmam Hüseyin Aleyhisselam'a karşı kılıç sallayanların hepsi biliyordu ki hak Hüseyin'dir. Fakat bu tarafta güç vardır. Hakkın yanında güce karşı koyarsak yenilme riskimiz var. Yenilme riski akla geldiği an gözlerinin önünden film şeridi gibi eşleri, çocukları, malları, mülkleri, varlıkları dünya geldi. Ve dünyayı tercih ettiler. Hak bildikleri 70 kişiyi katlettiler. Siz bir yerde bile bile hakka karşı çıkarsanız artık gerisini toparlayamazsınız. Korkunç bir cinayete imza atarsınız. Mesela Ömer İbni Sa'd Rey valiliğiyle bu işe sevdalandı. Beşeri bir şeydir. Yanlış yaptı diyelim. Rey valiliğini tercih etti. İmam Hüseyin'e karşı kılıç salladı. İnsani bir hatadır. Fakat bu hata artık orada kalmıyor. İmam Hüseyin'in naaşının üstüne geliyor. İmam Hüseyin şehit edilmiş. Başı gövdesinden ayrılmış. Hızını alamıyor. Atlılarla emrediyor. Diyor ki atlarınızı koşturun üstünde. Ya niye koşturuyorsun atların üstünde? Yani mertçe bir savaşsa, siz bir cephe, o taraf bir cepheyse mağlup etmişsiniz. Niye mübarek naaşının üstünde at koşturuyorsunuz? Dolayısıyla hakka rağmen saik ne olursa olsun, eş saiki, çocuk saiki, mülk saiki, para saiki, hülasayı kelam, İmam Seccad'ın az önceki ifadelerinden de duydunuz, bunların hepsinin cem'i olan dünya sevgisi. Dünya sevgisini tercih ederseniz ötesini tutamıyorsunuz. Rezil oldukça rezil oluyorsunuz. Aşağılandıkça aşağılanıyorsunuz. İnsani özelliklerinizden hiçbir şey kalmaz oluyor. Ben bu tür meclislerde sohbet ederken hep cümlemi şeyle bitiririm. Oturduk film izledik biz. İmam Hüseyin'i katledenler var. Peygamberin hanedanını esir olarak sokaklarda yürütenler var. Biliyor musunuz? Onların hepsi namaz kılıyordu. Hala Resulullah diye bir ifadeden bahsediyorlar. Çıkıp camide hutbeler veriyorlar. Allah'a hamd olsun ki Allah Hüseyin'i öldürdü diyor. Allah'a hamd ediyor. Yani dil Müslüman dili. Amel Müslüman ameli. Fakat korkunç bir cinayete imza atıyorlar. Dünya sevgisi öylesine korkunç bir olgudur ki, Hakk'a rağmen dünya sevgisi öylesine korkunç bir olgudur ki, oraya düştüğünüzün farkına bile varmayabilirsiniz. Dolayısıyla İmam Hüseyin'in katillerinin durumuna düşme riski bugün hepimiz için söz konusudur. Allah göstermesin. Eğer eşimiz bize Allah'tan daha sevgiliyse, eğer para Allah'tan daha sevgiliyse, eğer dünya, hülasa-i kelam, dünya Allah'tan daha sevgiliyse, hepimiz korkalım ki peygamber evladının katili olabiliriz. Hak bugün mevcuttur. İmam Hüseyin peygamber evladıydı ve haktı. Onun bedeni öldü. O hak hala yaşıyor. O hakkın adı hala Hüseyin'dir. O hakkın adı Muhammed'dir.
Allahümme salli ala Muhammed ve alihi.
O hakkın adı İmam Mehdi'dir. Allah sonunu tacil eylesin.
Amin.
O hakkın adı İmam Mehdi'nin hücceti Seyyid Ali Hamenei'dir.
Allahümme salli ala Muhammed ve alihi Muhammed.
Bugün yeryüzünü kana bulayan bir güç var. Adını siz de biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri. Fakat biz ideolojik olarak anlaşılsın diye biz Batı diyoruz. Komple Batı diyoruz. Bu Batı ifadesi ideolojik bir ifadedir. Doğusu ve batısı coğrafik açıdan değildir bunun. İslam'a karşı olan güç. Doğu ifadesini İslam temsil eder. Batı ifadesini küfür temsil eder. Bugün son 30 yıldır okuduğunuz gazetelerde, izlediğiniz televizyon programlarında ve haberlerde bu Batı'nın hedefine aldığı bir ülke söyleyin desem ne dersiniz?
İran.
İran dersiniz. Niye İran? Ne işi, ne derdi var bu Batı'nın İran'la? Batı'yı ideolojik bir isim olarak koyduysak, küfrü temsil eden bir cephe dediysek, küfrü temsil eden bir cephe 30 yıldır İran İran diyorsa İran'ın adı ne olur?
Hak.
Hak olur. Değil mi? Ve bugün İran'ın 30 yıldır oluşturduğu stratejik bir çemberi var İsrail'e doğru. Suriye, Lübnan, İsrail. Bugün 30 yıldır İran'ı çökertmek isteyen Batı cesaret edemeyince son bir yıldır neye yöneldiler?
Suriye.
İran'ın stratejik çemberini kırmaya yöneldiler. Ve bunu yaparken de kendileri gene direkt yapmıyorlar. Kimi öne sürdüler?
Suriye.
Türkiye. Ülkemiz. Bugün bizim ülkemiz, bizim ülkemizin güçleri, bizim ülkemizin askerleri, yani bizim evlatlarımız, şu milletin evlatları, şu anda hazırlanıyorlar, hazırlandırılıyorlar, Suriye'yi çökertecekler. Fakat bunu yaparken mertçe yapmıyorlar. Suriye rejimi halkını katlediyormuş. Suriye bir zamanlar bizim vilayetimizdi. Burası bizim komşumuz. Halkını katleden bir idareye karşı biz sessiz kalamayız. O halkı gidip müdafaa etmeliyiz. O halkı kurtarmalıyız. Az önceki sahnede dikkat ettiniz mi? Şanlı bir şeyh dedi İmam Seccad Aleyhisselam. Şeyh, Arap dilinde alim, Kur'an ilmine sahip birisidir. Geldi imama karşı küstahlaştı. İmam dedi ki sen hiç Kur'an okuyor musun şeyh? Okuyorum dedi. Meveddet ayetini okudu imam. Sen bu ayeti okudun mu? Yok, okudum dedi. Vallahi dedi orada sevilmesi emredilenler biziz. Tathir ayetini okudu. Sen bu ayeti okudun mu dedi. Evet dedi, okudum. Vallahi o tathir edilenler biziz. Şeyh bilmiyor muydu bunları? Şeyh biliyordu fakat iktidarın medyası, iktidarın propagandası Peygamber Efendimiz'in ailesini mücrim olarak sunmuştu. Ve bu şeyh de onları mücrim biliyordu. Ta ki İmam Seccad Aleyhisselam'ın o tathir ağzından o tathir ayetler akınca adamın aklı başına geliyor. Şimdi korkunç bir medya savaşı var. Suriye'de olup bitenler Beyaz kara olarak bize aktarılıyor. Kara beyaz olarak bize aktarılıyor. Azizler bize rezil olarak aktarılıyor. Reziller bize aziz olarak aktarılıyor ki Müslüman insanların evlatları, Müslüman evlatları rahatlıkla kalsın, gitsinler, hak cephesinin stratejik bir uzantısını çökersinler. Beşar Esad'ın rejimini biz hak cephe olarak görmüyoruz. Beşar Esad'ın rejimi hak cephesi dediğimiz İran İslam Cumhuriyeti'nin stratejik ortağıdır. Uluslararası istihbar İran'a direkt vurmaya cesaret edemeyince onun kolunu, ayağını, parmaklarını budamaya karar verdi. Ve öylece namertlikle yapıyor ki bunu da yine kendisi yapmıyor. Tarihte yaptıkları gibi Müslüman'ı Müslüman'a kırdırmak suretiyle yapacaklardır. Dolayısıyla biz ahdimiz yeniliyoruz deyince Erbain'in demek ki tarihi felsefesi İmam Seccad Aleyhisselam'ın mübarek dilinden döküldü. Ahdimizi yenilemek için biz önce bir Kerbela'ya uğramak istiyoruz. Ve Hazreti Zeynep Selamullahi Aleyha 40. gün Kerbela'ya ulaşınca abisi Hüseyin'in kabri üstüne kapandı ve dedi ki abi ben ahdimi yenilemeye geldim. Ahdimizi eğer yenileyeceksek, hak ile ahdimizi yenileyeceksek, hak cephenin yanında yer almak zorundayız. Herkes bulunduğu yerde, herkes gücünün yettiğince ülkemizin ve ülkemizin evlatlarının hakkın karşısındaki cephenin askeri olmasına mani olmak zorundayız. Gücünüz neye yetiyorsa, sesiniz nereye kadar gidiyorsa, bunu gündeminize almanızı istirham ediyorum ki bu akşamki programın en azından gerçek hayat açısından gerçek bir karşılığı olsun. Allah İmam Hüseyin'e, onun ceddine, evlatlarına, arkadaşlarına salat ve selam eylesin.
Amin.
Onun katillerine lanet eylesin.
Amin.
Allah bizi İmam Hüseyin'in yarenlerinden, onun katillerinden beri olanlardan eylesin.
Amin.
Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm ve rahmetullah.